Ayrım 8.
İki başlı evlilik aile içine yeni bir öğe sokmuştu. Sahici annenin yanında sahici, delilli, ispatlı ve büyük bir olasılıkla günümüzün birçok babalarından çok daha gerçek babaya da yer veriyordu. Bu çağın ailesi içinde yürürlükte bulunan iş bölümüne göre erkeğe yiyeceğin ve bu iş için zorunlu çalışma aletlerinin sağlanması düşüyordu. Bunun sonucu erkek bu çalışma aletlerinin sahibiydi. Ayrılma halinde kadına ev eşyaları kalırken erkek bu aletleri birlikte götürüyordu. Demek ki bu toplumda yürürlükte bulunan töreye göre erkek aynı zamanda yeni beslenme kaynağının, hayvan sürüsünün, daha sonra da yeni çalışma aracının, kölelerin sahibiydi. Ama gene bu toplumdaki töreye göre çocukları onun mirasçısı olamazlardı. Bu konuda durum şöyleydi. Analık hukukuna göre yani soy zinciri yalnızca kadın tarafından hesaplandığı sürece ve gensteki ilkel miras töresine göre gentilis akrabalar başlangıçta yakın gentilislerin mirasçısı oluyorlardı. Servetin gens içinde kalması gerekiyordu. Miras yoluyla geçen nesnelerin düşük değerde olmaları dolayısıyla ola ki pratikte bu miras hep en yakın gentilis akrabalara yani ana tarafından kandaşlara. Dipnot, birinci baskıda agnatsa, başkalarıyla töresel akrabalık ilişkileriyle birleşmiş kişilere geçerdi. Ama ölen erkeğin çocukları onun gensine değil, analarının gensine ait idiler. Bu çocuklar başlangıçta, dipnot, birinci baskıda önce, analarının öbür kandaşlarıyla, dipnot, birinci baskıda agnatsıyla birlikte ve daha sonra belki birinci dereceden analarının mirasçısı olurlardı. Ama babalarının mirasçısı olamazlardı. Çünkü onun gensine ait değillerdi. Ve herkesin serveti kendi gensinde kalması gerekiyordu. Demek ki sürülerin sahibi ölünce, sürüler önce onun erkek ve kız kardeşleriyle, kız kardeşlerinin çocuklarına ya da anasının kız kardeşlerinin çocuk ve torunlarına geçerdi. Ama kendi öz çocukları mirasçı olamazlardı. Servetlerin artışı bir yandan aile içinde erkeğe kadından daha önemli bir yer kazandırıyor, bir yandan da bu durumu geleneksel miras düzenini çocuklar yararına değiştirmek için kullanma eğilimini ortaya çıkarıyordu. Ama soy zincirinin analık hukukuna göre hesaplanması yürürlükte kaldıkça bu olanaklı değildi. Öyleyse önce değiştirilmesi gereken şey buydu ve öyle de oldu. Bu iş bugün sanılabileceği kadar güç olmadı. Çünkü bu devrim insanlığın tanımış olduğu en köklü devrimlerden biri, bir gensin yaşamakta olan üyelerinden bir tekinin bile durumunda herhangi bir değişiklik yapmak gereğini duymadı. Gensin bütün üyeleri önceleri ne durumda iseler gene öyle kalabildiler. Yalnızca gelecekte erkek üyelerin çocuklarının gens içinde kalacaklarını, kadın üyelerin çocuklarının ise buradan çıkarılarak babalarının gensine geçeceklerini kararlaştırmak bu iş için yeterliydi. Böylece kadın tarafından hesaplanan soy zinciri ve analık miras hukuku kaldırılmış, erkek tarafından hesaplanan soy zinciri ve babalık miras hukuku kurulmuştu. Uygar halklarda bu devrimin hangi çağda ve nasıl gerçekleşmiş olduğunu bilmiyoruz. Bu iş tamamen tarih öncesi döneme ilişkindir. Gerçekleşmiş bulunan olgunun kendisine gelince, özellikle Beckhoffen tarafından toplanmış birçok analık hukuku kalıntısı bunu gereğinden çok kanıtlamaktadır. Dipnot, birinci baskıda ve yakın zamanlarda ya da günümüzde bir servet artışı ve yaşama biçiminde bir değişiklik, ormanlardan çayırlara göç etkisiyle olduğu kadar uygarlığın ve misyonerlerin tinsel etkisiyle de bu devrimi tamamlayan birçok aşirete bakarak bu işin ne kadar kolay olduğunu görüyoruz. Missouri'deki 8 aşiretten 6'sında erkek tarafından hesaplanan bir soy zinciri ve bir miras düzeni, öbür ikisinde de hala kadın tarafından hesaplanan bir soy zinciri ve miras düzeni vardır. Chavneler, Miamieler ve Delevareler de babalarının mirasçısı olabilmeleri için çocuklara babalarının gensine ilişkin bir ad vererek onları baba gensine geçirme töresi yerleşmiştir. İnsanı adlarını değiştirerek nesneleri değiştirmeye götüren ezeli kurnazlık ve dolaysız bir çıkarla dürtülünce gelenek içinde kalarak geleneği yıkmak için bulunan dolambaçlı yol. Dipnot 112 Marx. Bu durumdan içinden çıkılmaz bir karışıklık doğdu ve buna ancak babalık hukukuna geçmekle kısmen çare bulundu. Kısacası bu en doğal geçiş görünüyor. Marx. Bu geçişin eski dünyanın uygar halklarındaki oluş biçimi üzerine karşılaştırmalı hukuk uzmanlarının bize söyleyebildikleri şeyler için aslında bunlar varsayımlardan ibarettir. Bakınız M. Kowalewski, Stockholm 1890. Analık hukukunun yıkılışı kadın cinsin büyük tarihsel yenilgisi oldu. Evde bile yönetimi elde tutan erkek oldu. Kadın aşağılandı, köleleşti ve erkeğin keyif ve çocuk doğurma aleti haline geldi. Kadının özellikle Yunanlıların kahramanlık çağında, sonra da klasik çağda görülen bu aşağılanmış durumu giderek süslenip püslendi. Aldatıcı görünüşlere sokuldu. Bazen yumuşak biçimler altında saklandı ama hiçbir zaman ortadan kaldırılmadı. Erkeklerin tekelci egemenliği kurulduktan sonra bunun ilk etkisi o zamanlar ortaya çıkan ataerkil ailenin aracı biçimi içinde kendini gösterdi. Bu aile biçimini en başta belirleyen şey az sonra üzerinde duracağımız çok karılılık değil ama özgür ya da değil belirli sayıdaki kimselerin aile başkanının kabaca otoritesi altında bir aile kurarak örgütlenmesidir. Semitik biçim içerisinde bu aile reisi çok karılı olarak yaşar, kölelerin bir karısı ve çocukları vardır ve bütün örgütlenmenin amacı sınırları belli bir alan üzerinde sürülerin korunmasıdır. Asıl önemli olan kölelerin aileye katışması ve babaca otoritedir. Bu yüzden de bu aile biçiminin en yetkin örneği Roma ailesidir. Başlangıçta familia sözcüğü günümüzdeki dar kafalı burjuvaların duygusallık ve karı koca cilvelerinden yapılma aile anlayışını dile getirmez. Romalılarda her şeyden önce hatta karı koca ile bunların çocukları için değil, yalnızca köleler için kullanılır. Familius evcil köle anlamına gelir ve familia bir tek adama ait bulunan kölelerin bütünü demektir. Daha Gaius zamanında familia yani miras payı vasiyetle bırakılıyordu. Deyim Romalılar tarafından içinde başkanın kadın çocuklar ve belirli sayıda köleyi babalık otoritesi altında tuttuğu ve hepsi üzerinde yaşatmak ya da öldürmek hakkına sahip bulunduğu yeni bir toplumsal örgütü belirtmek için türetildi. Demek ki sözcük tarımın ve törel köleliğin başlaması ve Aryan İtalyalılarla Yunanlıların ayrılmasından sonra kurulan Latin aşiretlerindeki katı aile sisteminden daha eski değildir. Marx ekler. Daha başlangıçta tarımsal hizmetlerle ilgili olduğuna göre modern aile tohum halinde yalnızca köleliği servitus değil toprak bentliği servaj da kapsar. Sonraları toplum ve devlet içinde geniş ölçüde gelişen bütün çelişkiler minyatür halinde modern ailenin içinde vardır. Dipnot 31. Bu aile biçimi iki başlı aileden tek eşçiliğe geçişin belirtisidir. Kadının bağlılığını yani çocukların babalığını sağlama bağlamak için kadın erkeğin insafına bırakılmıştır. Adam kadını öldürürse hakkını kullanmaktan başka bir şey yapmış olmaz. Ataerkil aile ile birlikte yazılı tarih alanına giriyoruz. İşte ancak bu alanda karşılaştırmalı hukuk bilimi bize büyük bir yardımda bulunabilir. Ve gerçekten bu bilim burada bize esaslı bir ilerleme getirmiştir. Günümüzde Sırplar ve Bulgarlar da dostça sözlüğüyle çevrilebilecek zadruga ya da bratstvo kardeşlik adı altında ve doğulu halklarda da değişik bir biçim altında hala gördüğümüz ataerkil ev topluluğunun grup halinde evlilikten çıkmış bulunan analık hukuku ile modern dünyanın karı koca ailesi arasındaki geçiş aşamasını oluşturmasının kanıtı Maxim Kowalewski'ye borçlu bulunuyoruz. Stockholm 1890 sayfa 60-100. Bu hiç değilse antik çağ dünyasının uygar halkları için, Aryenler ve Semitler için tanıtlanmış gibi görünür. Bu tür bir aile topluluğunun henüz yaşamakta bulunan en güzel örneği Güney Slavlarının Zadrugası'dır. Zadruga, aynı babadan gelen ve karılarıyla birlikte aynı çiftlikte oturan çeşitli kuşakları kapsar. Bunlar tarlalarını birlikte eker, ortaklaşa beslenir, ortaklaşa giyinirler ve ürün fazlalarına da ortaklaşa sahip olurlar. Topluluk, evi dışarıya karşı temsil eden evin efendisinin, Domajin, yüksek yönetimi altında bulunur. Evin efendisi, düşük değerdeki nesneleri satma hakkına sahiptir, para işlerine o bakar ve günlük işlerin sorumluluğunu o taşır. Seçimle atanır ama topluluğun en yaşlı kişisi olması zorunlu değildir. Topluluktaki kadınlarla onların yaptığı işler genellikle Domaçi'nin karısı olan evin hanımefendisinin Domaçiça yönetimi altında bulunur. Genç kızlar için koca seçiminde evin hanımının da hatta çoğunlukla ağır basan oy hakkı vardır. Ama bütün işlerde asıl yetki aile meclisinde kadın erkek bütün erginlerden toplanmış olan kuruldadır. Evin efendisi bu kurula hesap verir, kesin kararları bu kurul alır, bütün topluluk üyeleri üzerindeki yargılama yetkisini gene bu kurul kullanır. Özellikle toprak ve bunun gibi belirli bir dönemdeki alım satımları bu kurul kararlaştırır. Rusya'da da bu büyük aile birliklerinin ortadan kalkmamış bulunduğu bundan 10 yıl kadar önce saptanmıştır. Günümüzde bu aile topluluklarının Rus halk töresinde Obsichina ya da köy cemaatlerinden Community Villages daha az köklü olmadığı genellikle kabul ediliyor. Bu aile birlikleri en eski Rus mecellesinde Yasalar Dergisi Yaroslav Pravdası'nda ya Dalmaçya yasalarında taşıdığı adla Veruş ve bunun gibi Polonya ve Çek tarih kaynaklarında da yer alır. Hasler'a göre Institutions de droit germanik. Almanlarda da iktisadi birim başlangıçta modern anlamda karı koca ailesi değil, birçok kuşak ya da birçok karı koca ailesinden kurulu ve üstelik çoğunlukla köleleri de kapsayan ev birliğidir. Roma ailesi de bu tipe bağlıdır ve bu yüzden babanın mutlak egemenliği ve ailenin öbür üyelerinin baba karşısında hiçbir hakka sahip olmamaları bir zamandan beri şiddetli tartışma konusu olmuştur. Aynı tür aile birlikleri herhalde İrlanda Keltlerinde de mevcuttu. Fransa'da bu birlikler devrime kadar Nivernes'te, Parchonnery adı altında varlıklarını sürdürürler. Bugün de Franche-Comté'de henüz tamamen ortadan kalkmamışlardır. Lons bölgesinde çatıya kadar yükselen ortak merkezi salonu bulunan büyük köy evleri görülür. Salonu çepeçevre 6 ya da 8 basamakla çıkılan yatak odaları çevirir. Bu evlerde aynı ailenin çeşitli kuşakları otururlar. Dipnot, birinci baskıda bu parça başka bir kısımda bulunuyordu. Hindistan'da toprağı ortaklaşa eken ev toplulukları daha Büyük İskender zamanında Nearkhos tarafından söz konusu edilmişti. Bu topluluklar günümüzde de aynı bölgede, Pencap'ta ve ülkenin bütün kuzeybatısında varlıklarını sürdürüyorlar. Kovalevski bu ev topluluğunu Kafkasya'daki varlığını bizzat gösterebilmiştir. Cezayir'de bu topluluk kabileler arasında varlığını sürdürmektedir. Bunun Amerika'da da bir zamanlar var olmuş olması gerekir. Zurita'nın anlattığı eski Meksika'da yaşayan Kalpulisler'de 9, bu aile türünün varlığı iddia olunur. Buna karşılık Kunov, Oshland 1890-42-44 fetih çağında Peru'da ekili toprakların devirli paylaşılması, buna göre bireysel ekimiyle birlikte bir çeşit mark kuruluşunun ve garip olanı orada marka deniyordu, var olduğunu oldukça açık bir biçimde tanıtlamıştır. 10. Herhalde toprağa ortaklaşa sahip olan ve toprakta ortaklaşa tarım yapan ataerkil ev topluluğu şimdi önce olduğundan çok başka bir önem kazanır. Bunun uygar halklarda ve antik çağ dünyasının birçok öbür halklarında analık hukuklu aile ile karı koca ailesi arasında oynadığı büyük geçiş rolünden artık kuşku duyamayız. Biraz ileride Kovalevski'nin Bu konuda çıkardığı başka bir sonuçtan söz edeceğiz ki buna göre ataerkil ev topluluğu aynı zamanda içinden bireysel tarım ve topraklarla meraların önce belirli zaman aralıklarıyla sonra kesinlikle bölüşüldüğü köy cemaati ya da markın çıkmış bulunduğu geçiş aşamasını oluşturuyordu. Bu ev toplulukları içinde aile yaşamına gelince hiç değilse Rusya'da ev başkanlarının topluluktaki kadınlara, özellikle gelinlerine karşı durumlarını kötüye kullanarak, çoğunlukla bunlardan bir harem kurduğu yolunda bir üne sahip bulunduklarına dikkat etmek yerinde olur. Bu nokta üzerinde Rus halk türküleri yeteri kadar uz dillidir. Analık hukukunun yıkılmasıyla hızla gelişmiş olan tek eşliliğe geçmeden önce çok karılılık ve çok kocalılık üzerine birkaç söz daha etmek gerekiyor. Bu iki evlilik biçimi, bunlar kendilerini bir ülkede aynı zamanda birlikte göstermedikçe, istisnasız, söz yerindeyse tarihin lüks ürünlerinden başka bir şey olamaz ki, bilindiği gibi çok kocalılık ile çok karılılığın bir ülkede aynı zamanda yan yana var oldukları görülmemiştir. Öyleyse çok karılılıktan yoksun kalan erkekler, çok kocalılık tarafından köşede bırakılan kadınların yanında kendilerini avunduramadıklarına ve toplumsal kuruluşlar ne olursa olsun şimdiye kadar erkeklerle kadınların sayısı duyulur ölçüde birbirine eşit bulunduğuna göre, bu evlenme biçimlerinden biri ya da öbürünün yaygınlaşması olanaksız demektir. Gerçekte bir erkeğin çok karılı olması açıkça köleliğin ürünüydü ve birkaç istisnai durumla sınırlanıyordu. Semitik ataerkil aile içinde yalnızca aile reisi en çok oğullarından birkaçı çok karılı durumunda yaşarlar. Öbürlerinin tek kadınla yetinmeleri gerekir. Günümüzde de bütün doğuda durum böyledir. Çok karılılık zenginlerin ve büyüklerin bir ayrıcalığıdır ve başlıca kaynağı köle satın alınmasıdır. Halk kitlesi tek eşlilik halinde yaşar. Hindistan ve Tibet'teki çok kocalılık da bundan daha az istisnai bir durum değildir. Kökeni henüz derinliğe incelenmemiş bulunan grup halinde evliliğe, dipnot birinci baskıda ortaklaşa aileye bağlanır. Çok kocalılık pratikte Müslümanların kıskanç harem örgütünden çok daha hoşgörülü gibi görünür. Hindistan'daki nayirlerde 3-4 ya da daha çok erkek bir kadına ortaklaşa sahip olabilirler ama bunun dışında bu erkeklerden her biri başka 3 ya da daha fazla erkekle birlikte bir ikinci, hatta bir üçüncü, bir dördüncü ve bunun gibi kadına da sahip olabilirler. McLennan'ın üyelerine aynı zamanda birçok kulübe dahil olmayı sağlayan ve bizzat kendisi tarafından anlatılan bu evlenme kulüplerinde yeni bir kulüp halinde evlenme sınıfı bulgulamamış olması doğrusu bir mucizedir. Zaten bu evlenme kulübü pratiği asla gerçek bir çok kocalılık değildir. Tam tersine Grotello'nun göstermiş olduğu gibi grup halinde evliliğin bir özel biçimidir. Erkekler çok karılı, kadınlar çok kocalı halinde yaşarlar. 4. Tek eşli aile. Daha önce gösterilmiş olduğu gibi tek eşli aile, barbarlığın orta ve yukarı aşamaları arasındaki sınırı oluşturan çağda iki başlı aileden doğar. Kesin yengisi, başlangıç durumundaki uygarlığın belirtilerinden biridir. Babaları kesinlikle bilinen çocuklar yetiştirmek amacıyla bu aile erkek egemenliği üzerine kurulmuştur. Babalığın kesinlikle bilinmesi gerekliydi. Çünkü bu çocuklar dolaysız mirasçılar olarak bir gün babalarının servetine sahip olacaklardır. Tek eşli aile iki başlı evlilikten artık taraflardan ikisinin de istedikleri zaman çözemeyecekleri evlilik bağının daha sağlamlaşmasıyla ayrılır. Genel kural olarak şimdi yalnız erkek bu bağı çözer ve karısını boşayabilir. Sadakatsizlik hakkı ayrıca hiç değilse töre tarafından şimdiye kadar erkeğin tek elinde bırakılmıştır. Bu ayrıcalığı açıkça erkeğe veriyor, yeter ki düşüp kalktığı kadını karısının evine getirmesin. Ve bu hak toplumsal gelişme yükseldiği ölçüde hep daha çok kullanılır. Ama kadın eski cinsel pratiği anımsar da onu yeni baştan yaşamak isterse, bütün önceki dönemlerde olduğundan daha zorlu bir biçimde cezalandırılır. Yeni aile biçimini bütün sertliği içinde ilkin Yunanlılarda görürüz. Marx'ın yazmış olduğu gibi mitolojideki tanrıçaların rolü kadınların daha özgür, daha saygıdeğer bir duruma sahip bulundukları daha eski bir çağı betimler. Ama kahramanlık çağında kadını, erkeğin üstünlüğü ve kölelerin rekabeti dolayısıyla iyice aşağılanmış olarak görüyoruz. Daha iyisi Odessa'da Telekamus'un anasını nasıl azarladığı ve nasıl susturduğu okunsun. Homeros'ta ele geçirilen kadınlar yenenlerin cinsel keyfine teslim edilirler. Herkesin bir sırası vardır. Şefler hiyerarşik sıralarına göre en güzellerini seçerler. Bütün İlyada'nın bu köle kadınlardan biri konusunda Akilleus ile Agamemnon arasındaki bir çekişme etrafında döndüğü bilinir. Homeros'un az buçuk önemli her kahramanı için bu kahramanın çadırını ve yatağını paylaştığı bir tutsak kadından söz edilir. Galip erkek bu genç kızları dönüşte ülkesine ve karısının yaşadığı eve götürür. Askholos'ta Agamemnon Kassandra'yı böyle götürür. Bu köle kadınlardan doğan erkek çocuklar baba mirasından küçük bir pay alırlar ve özgür insanlar olarak kabul edilirler. Böylece Telamon'un töre dışı oğlu Teukros babasının adını taşımak hakkına sahiptir. Yasal karı bütün bunlara katlanmak ama iffetini sıkı sıkıya koruyup kocaya bağlılıkta kusur etmemek zorundadır. Kahramanlık çağındaki Yunan kadınının uygarlık çağındakinden daha çok saygı gördüğü doğrudur. Ama sonunda erkek için kendi meşru mirasçılarının anası, evin en büyük kadın yöneticisi ve içlerinden istediklerini istediği gibi kullanabileceği ve kullandığı kadın kölelerin gözeticisi olmaktan başka bir şey değildir. Tek eşli evliliğin yanı sıra kölelerin varlığı, ruhları ve vücutlarıyla efendi erkeğe ait genç ve güzel köle kadınların bulunması, işte daha başlangıçta tek eşliliğe kendi özgür niteliğini veren şey budur. Erkek için değil, yalnızca kadın için tek eşli olmak. Tek eşlilik bu niteliğini günümüzde de hala koruyor. Dipnot, çocukların gerçek babalığını sağlama bağlamak için bir yarı mahpusluktan başka bir şey olmayan bir inziva içinde görüyoruz. Erkek tersine savaşta tutsak edilen ve çadırında kendine eşlik eden kadınlarla yaşamın tadını çıkarır. Durum, klasik çağda da kadın bakımından daha iyiye gitmedi. Becker'ın Yunanların karılarına nasıl davrandıklarını ayrıntılarıyla anlattığını hatırlayalım. Gerçekten bir yere kapatılmış değilse en azından dünyadan eline eteğini çekmiş bir halde kadınlar kocalarının baş hizmetçisi durumuna gelmiş ve başlıca düşüp kalktıkları kimseler öbür kadın hizmetçiler olmuştur. Genç kızlar düpedüz eve kapatılmışlardı, kadınlar ancak kölelerin eşliğinde dışarı çıkabilirlerdi. Eğer erkek konuk gelirse kadın bölümüne çekilirdi.